Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 29 Kasım 2019 Cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Gerçi ben bu hafta tembellik ettim, tembellik etmedim aslında. Turizm kongresi vardı Antalya'da. Orada biraz dış politikayla ilgili bir panelde durumu aktarmaya çalıştım. İki günümü aldı tabii, sizi aksattım ama dünya işleri durmuyor. Çok fazla gündem maddesi birikmiş vaziyette. Bir de söyleşilerimizi aksatmak istemediğim için bugün iki meselede birbiriyle de tabii bağlantılı iki konuğum olacak programda. Bu iki günü içerisinde aslında biraz NATO'nun 70. yıl dönümü vesilesiyle tartışmalar iyice kızışmış vaziyette. Emmanuel Macron'un, Fransa liderinin beyin ölümü çıkışı vardı. İttifakta bu tartışılırken bu sefer Türkiye'nin NATO'nun Baltıklarla ve Polonya ile ilgili planlarını yeterince Suriye'de destek alamadığı için veto ettiği haberleriyle bir başka faktör girdi bunun içine. Perşembe günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Paris'e gidecekti, gitti. Emmanuel Macron'la görüştü, açıklamalar var. Tepkiler var, Türkiye'den çıkışlar var. Hakikaten çok karışık bir resim var. Giderek daha doğrusu karışık bir resim ortaya çıkıyor. Biraz buna bakacağız. Gündemi çok kısa özetlemeye çalışacağım. Aslında çok da özetlenebilecek gibi değil ama en azından başlıklayacağım size. Hemen 10 dakika sonra da önce bir Kıbrıs'a bakacağız. Berlin'de Kıbrıs zirvesi vardı. Yeniden beşli görüşmeye dönülebilir mi tartışmaları? KKTC'de durum sıkışıyor. 2020'nin başlarıyla birlikte adadaki siyaset hareketlenecek. Oraya bakacağız. Orada Sefa Karahasan'a bağlanacağız. Gazeteci, yazar ve ardından da Profesör Mehmet Seyfettin Erol'a bağlanacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve NATO'daki duruma bakacağız. Türkiye'nin Libya'yla da attığı bir takım adımlar var. Onlar da bu işi hareketlendirecek. Aslına bakarsanız 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO zirvesi epey hareketli geçecek. Öyle gözüküyor şimdiden. Biz de bunların hepsine el atacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Tekrarı var yayınımızın, söyleşi bölümlerimizde 16.25'ten itibaren YouTube kanalından yayınlanacak. Oradan da bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika Birleşik Devletleri dışişlerinden bir yetkili, Amerikan dışişlerinden NATO'yu tarihteki en başarılı ittifak olarak gördüklerini, öncü rollerinde devam ettirdiklerini aktardı. 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne bütün gözler çevrilmiş durumda. Ve öncesinde hatta Trump'ın dediği oldu ve Amerika ile Almanya'nın NATO'ya mali katkısını eşitleyecek bir formülde uzlaşıldı. Ortak harcamaların bölüşülmesi anlamında Amerika'nın işte 2021'den itibaren geçerli olacak %22'yi bulan katkı payı %16-35'e inecek. Almanya ile eşitlenecek burada. Hakikaten önemli. Pentagon'da müttefiklerin NATO'ya bağlılıkları ve adil yük paylaşımına bağlılıklarının tezahürü diye nitelendirdi. Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, zorlu bir görevle karşı karşıyaydı. Perşembe günü Paris'e gitti ve The Economist dergisine söyleşisinde NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini savunan Emmanuel Macron'la, Fransa lideriyle görüştü. Ve Suriye konusunda, özellikle Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerle ilgili görüş ayrılıkları olduğunu ittifakın içerisinde aktardı kendisi. Macron'un açıklamaları vardı, çok önemli. Bugün Cumhurbaşkanı'ndan da tepki geldi. Türkiye bu şartlarda NATO müttefiklerinden dayanışma beklemesin dedi Emmanuel Macron. Oldu bittiyle öyle, hem Suriye operasyonu yapacaksınız siz oldu bittiyle, hem de müttefiklerden dayanışma bekleyeceksiniz. Olmaz böyle dedi. Özellikle tabii bütün bu çıkışlarda bir de Londra zirvesi öncesi Türkiye'nin Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan NATO savunma programına onay vermediği ortaya çıktı. Salı akşamı gelen haberdi bu. Dışişleri Bakanı tarafından, Çavuşoğlu tarafından da bu doğrulandı ve Macron onunla da ilgili konuştu. Ve burada işte ben uyandırma zillerini çaldım dedi. Ama sadece Türkiye'de değil, Macron mesela Amerika'nın Huawei, Çin teknoloji devi Huawei'ye yönelik yaptırımlara Avrupa'nın uyması için yaptığı baskıyı geri de çevirdi. Rusya ile füze moratoryumu önerisini reddedip Avrupa'nın yeniden bir anlaşma imzalaması, bu silahsızlanma konusu. Çünkü Amerikalılar bu anlaşmaları çöpe atınca Avrupa sahasında yeni silahlar yerleştirmelerinde yolu açılıyor. Yani NATO içerisinde aslında Türkiye'yi aşan bir kriz olduğu aşikar. Angela Merkel, Almanya Başbakanı, Türkiye'nin çok zor bir müttefik olduğunu ama NATO içerisinde tutulması gerektiğini söyledi. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya NATO için gerçek bir tehdit dedi. Ruslar bunu reddediyorlar tabii ki. Böyle ortalık karışmış vaziyette. Şimdi bir heyet kurulacak, uzmanlar heyeti kurulacak deniliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın teklifiyle 2020 Kasım'ında bir rapor hazırlamak üzere. Hakikaten bir beyin ölümü mü var, ne oluyor iddialarına yanıt verecekmiş. Bu yani kör göze parmak misali bir şey mi olacak bilemiyorum açıkçası. Hakikaten bir sıkıntı olduğu ortada. Angela Merkel bu yüzden Emmanuel Macron'u da azarlamış. Öyle haberlerde derhal sızdı. Senin kırdığın bardakları ben toparlamaya çalışıyorum diye. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise bir Madrid'de bir konuşma yapmış ve Batı'nın gerilediği, bu durumdan kurtulmak için yeni hayallere ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Artık tabii doğuya kayıyor. Dünyanın ekseni 7 milyar insandan 4 milyarı Asya'da. Sadece 800 milyonu merkezde. Hani biz kan yitiriyoruz projelerimiz. İşte Schengen, Euro, savunma ve ittifak. Burada sıkıntılar var diyen mesajlar vermiş o da. Fransızlar hep böyle bir ayrılıkçı bir ruha sahipler. Açıkçası onu da belirtmek lazım. NATO içerisinde de askeri kanatta uzun süre varlığı yoktu Fransa'nın. Oralardan çıkıyor hep bu itirazlar. Şimdi tabii Türkiye'nin Suriye'deki fikir ayrılığı sebebiyetiyle NATO'nun askeri planlarına destek vermeyi reddetmiş olması tartışmaları bir başka açıdan, Türkiye açısından daha hararetli kılacak noktada. NATO'ya tabii ki Türkiye bunu derken, ya bizi savunmuyorsunuz, ittifakın birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ilkesi var ama bizim için geçerli değil yani, nasıl yani diye. Ki Çavuşoğlu da Stoltenberg'le telefonda görüştü ve o da benzer bir şey söyledi. Baltıklar için istenen bizim için de istenmeli dedi. Bu durum sıkıştırıyor çünkü politikalar farklı. Stoltenberg tüm müttefikleri korumak için hem plan hem kabiliyetlerimiz vardır diyor ama kazınaya pek öyle bir şey, öyle değil. Biz de bunu biliyoruz. Çünkü Suriye'ye bakış farklılığı var zaten Batı ülkeleriyle Türkiye arasında. Cumhurbaşkanı bu arada Emmanuel Macron'a biraz önce hatta çıkıştı. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol et dedi. Ağır bir cümle kurarak Avrupalı liderler tabii daha kibar tartışmalar yürütüyorlar. Daha üsluplarına dikkat ediyorlar. Böyle sen kendi beyin ölümünü bir kontrol et falan demiyorlar. Üslup farklılığı dikkat çekiyor burada da. Türkiye'den tabii işte Ömer Çelik'ten, AKP sözcüsünden tutalım da, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na işte boyunu aşıyor. Fransa bütün bunları niye yapıyor? Çünkü Suriye'de olmak istiyor diye. Herkes de Suriye'de olmak istiyor bu arada yani. Öyle de bir şey var. İlla işgalci güç olacaklar başka ülkelerin topraklarında. Öyle de bir görünüm var. Fahrettin Altun, NATO çok önemli. Türkiye NATO'nun çok önemli bir ülkesi diyerek altını çizdi. İbrahim Kalın aynı şekilde NATO'ya çağrı yapmış. Bir de tabii Cumhurbaşkanı gidecek. Cumhurbaşkanının önümüzdeki hafta ittifakı epey bir karıştıracağını beklemek çok gerçekçi olur diye düşünüyorum. Bu arada Kalın, Deutsche Welle'nin Conflict Zone programına katılmış. Çok ünlü bir gazeteci Tim Sebastian, BBC'de aynı zamanda uzun yıllar Hard Talk'u yapmıştı kendisi. İzlerdik biz. Çok sert sorularıyla, gazeteciliğin hakkını veren sorularıyla bütün dünyanın dört bir yanından, kendi ülkesi dahil olmak üzere nereden olursa olsun tanınmış bir isim. Deutsche Welle'de çalışıyor şimdi. İbrahim Kalın'la epey bir gerilim yaşanmış ve Türkiye'de özellikle siyasetçilerin hapse tıkılması meselesi gündeme getirince yargılandıkları yanıtını almış. Tabii ki haksız KHK suçlamaları sonrasında hala işlerine dönmeyen, hayatları perişan olan o kadar çok insan var ki Türkiye'de. Onları da takip etmiş yakından belli ki. Devranın dönmesinden endişeli misiniz? Belki siz de yargılanırsınız. Gülenci bir gazetede çalışıyordunuz. Zamanda deyince zamanda çalışmıyordum, yazıyordum ifadelerini kullanmış kendisi. Bir de Naziler gelse sizin de başınıza iş gelir gibi bir benzetme yapmış kendisi. Biraz yumuşak kalmış doğrusunu söylemek gerekirse. Hakikaten bu arada düzen değişiyor, hiçbir zaman aynı kalmıyor. Onu da anımsamakta fayda var. S-400'lerle ilgili geçen salıdan bu yana tabii Amerika'nın, Mike Pompeo'nun özellikle radar testleri yapılmıştı. Tuhaf bir biçimde Ankara Valiliği açıkladı. Enteresan. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum doğrusu. Ama Amerikalıların radarlarından kaçmadı bu durum. Endişeli izledi Pompeo. Çavuşoğlu yanıt verdi. Bizim ihtiyacımız var bu sistemlere dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO'nun güvenliğini tehdit etme amaçlı değil dedi. Rusya NATO'yu tehdit etmediğini ısrarla vurguluyor. Britanya gibi ülkeler ise Rusya'yı tehdit olarak görüyorlar. Bu da açık verdikleri bütün mesajlarda mevcut. Şimdi tabii Türkiye hakikaten NATO içerisinde diklenen de bir güç haline geldi ama ekonomik veriler çok parlak gözükmüyor. Dış ticaret açığı Türkiye'nin %263 oranında artmış. 1 milyar 808 milyon dolara yükselmiş. İhracat azalmış. %0.1, 15.6 milyar dolar gerçekleşmiş. Uluslararası Finans Enstitüsü Türkiye'yi 120 milyar dolarlık kısa vadeli borç, dış borç geri ödemesiyle en çok yabancı fona ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülke olarak konumlandırmış. Ancak borcunun yarısını karşılayabilecek düzeydeymiş durum. Çok vahim. Bu vahim durumu en çok tabii ki Türk halkı çekiyor. Zengin olan için çok da bir şey fark etmiyor ya da parası olan için, ama parası olmayan kitlelerin durumu daha giderek vahimleşiyor. Çin medyası Feng Wang gazetesinde bir makale koymuşlar. Sovyetler Birliği hala var olsaydı ABD'nin gerisinde kalmayan küresel bir güç olabilirdi denilmiş. Özellikle endüstriyel üretimin, askeri ürünlerin öteden beri Sovyetler Birliği'nde güçlü olması. Rusya Federasyonu da bugün o durumda. Hatta hipersonik silahlarını deneyerek hakikaten meydan okumada bulundu Rusya son olarak. Sergey Lavrov ise Batı ülkelerine tavsiyede bulunmuş Kırgızistan Dışişleri'nin Diplomasi Akademisi'ndeki konuşmasında. Anormal bir durum var. Eski politikalar izliyor Batı Rusya'ya yönelik. Bunu durdurmanın en iyi yolu emperyal emellerden vazgeçmektir demiş kendisi. Çok da vazgeçmiyorlar ama. Evet, programın ilk yarısında birazdan bir 5 dakika kadar sonra bağlanacağız ve Kıbrıs'a bakacağız. Mustafa Akıncı Berlin'de üçlü zirveye katıldı. Genel Sekreter, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir araya getirdiği Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Antonio Guterres buluştular. Çok bir şey çıkmış gibi gözükmüyor ama bir de hareketlenme olacak. Bir beşli görüşmeden bahsediliyor. Acele edilmeyecek dese de Mustafa Akıncı. Doğu Akdeniz meselesi o kadar ısınıyor ki eğer bir çözüm geliştirilemezse, yeni bir çözüm yolu açılamazsa Kıbrıs üzerinden hakikaten ne olur diye sormak lazım. Ne beklemek lazım diye sormak lazım daha doğrusu. Nereye evriliyor bu durum? Türkiye çünkü birazdan da aktaracağım. Hatta şimdi evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj. Bu ihvancı Libya'nın batı kanadı. Yani uluslararası tanınma var tabii çünkü Libya'daki rejimi batı devirdi. Katar'la ve Türkiye ile beraber devirdi. Ama ülkenin tümünde de egemenliği sağlayamadılar tabii. Nitekim Temsilciler Meclisi doğudakiler yani tanımıyorlar. Türkiye deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalamış. Libya'nın batıyısını sadece yönetebilen ihvancı hükümetiyle. Buradan tabii Doğu Akdeniz'deki Rumların tek taraflı adımları var. Onları önlemeye yönelik bir hamle olarak görülüyor ama uluslararası hukuka yapılan atıflarda da bir takım sıkıntılar yok değil. Türkiye BM Deniz Hukuk Sözleşmesi'nin en başta taraf değil. Bunlar nasıl ayarlanacak? Hakikaten sıkıntılı bir resim tabii Rumların tek taraflı hamlelerine karşı. Akıllıca hamleler mi diye sormak lazım. Yunan Dışişleri Bakanlığı hemen Türk Büyükelçisi Burak Özügergin'i çağırmış ve Libya ile imzalanan mutabakat nedeniyle bir kınama vermiş, onu biliyoruz. Ankara bu arada Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani'yi ilk kez ilk ziyareti bu seçildikten sonra ağırladı. Cumhurbaşkanı da görüştü. PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasına karşı olduklarını özellikle dile getirdi kendisi. Suriye sahasında çok fazla bir şey yok. Milli Güvenlik Kurulu'nun Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürdürülecek diye bir açıklaması var. Bitmişti hani bir askeri kaynak öyle konuşmuştu ama Milli Güvenlik Kurulu öyle demiyor. Orgeneral Güler Rus mevkidaşıyla telefonda görüşmüş. Ocak ayında tabii bu arada Putin'in ziyareti var. Türkiye ziyareti konusunda anlaşma sağlanmış gözüküyor. Zaharova'nın da gerginliği azaltmak için Barış Pınarı Harekatı bölgesinde biz adımları atıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz diyor. Rus askerleri tabii oradaki devriyeleri de devam ettiriyorlar. Diğer yandan da işte Kürtler yeniden Amerika asker, bu arada silah ve asker göndermiş Amerikalılar yeniden Semerkez sınır kapısından yine. Suriyeli Kürtler YPG, PYD, onlar Amerikalılar nasıl burada var deyip Şam'la anlaşmıyorlar. Ankara'da kendi işine geleceği şekilde davranıyor. Hakikaten bu aktörleri nasıl dizginleyip Suriye'nin egemenliğini yeniden sağlanacağı hala çok meçhul. Rusya'nın açıkladıkları bir tarafa ya da hedefleri bir tarafa. Irak'ta Sadr hükümeti istifaya çağırmıştı. Başbakan Abdülmehdi biraz önce geldi haberi, istifasını sundu. Yine hafta sonu Zikar kentinde 25'e yakın insanın öldüğü gösteriler vardı. İran'ın Necef başkonsolosluğunu aynı zamanda ya ateşe verdiler. Sonra özür dilemiş Iraklılar. İran'da da sıkıntılar var. Teskin olmuş durumda, hatta hükümet yanlıları, rejim yanlıları sokaklarda ama hakikaten Irak-İran cephesi de çok hareketli. Aynı şekilde Lübnan'da da yakıt istasyonlarının grev kararı olduğunu belirtelim. Bu arada vaktim doldu, evet. Katar'dan da Suudi Arabistan'a üst düzey sürpriz ziyarette bulunmuşlar. Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani gitmiş. Enteresan, 2,5 yıldır Türk askerleri de Katarlıları korumak için bölgede olmak durumunda. Enteresan, büyük bir gerilim vardı. Körfez'de acaba yeni bir gelişme mi olacak diye burada bakıyoruz. Evet, geri kalan başlıkları aktaramadım. Aslında dünyadan başka başlıklar da vardı ama artık bir kısmını toparlarız yine hep birlikte. Şimdi bir kısa bir tanıtım, hemen Sefa Karahasan'a bağlanacağız. Önce bir şu Doğu Akdeniz KKTC denklemine bir bakmak için bizden ayrılmayın. Evet.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Has'la konuştuk, Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk, Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk, Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, ikinci yarıdayız şimdi. Aslında ikinci yarı olamadı. Bugün böyle iki konuğum olduğu için sıralamaları da değiştirdim. Telefon hattının diğer ucunda Sefa Karahasan var, Efkoşa'dan. Hoş geldin yayınımıza Sefa.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok denklemler birbirinin içine girdi. Bir yandan da NATO'yu konuşacağım programın ikinci yarısında. Sefa, bir 15 dakikaya yakın vaktimiz var ama geçen tamam. Hafta Berlin'de bir üçlü zirve gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gitti ve 2020'nin baharıyla birlikte bir yeni hareketlilikten bahsediliyor. Şimdi bir yandan da Doğu Akdeniz ısındığı için en son Türkiye'nin bir de Libya'yla deniz bölgelerini sınırlandırma mutabakatı var. Deniz alanlarını. O da bir tartışmalara eklenmiş vaziyette. Aslında galiba bir Kıbrıs sorunu bir yandan bir Doğu Akdeniz sorunu haline gelmiş durumda. Öyle gözüküyor. Geçenlerde bir yorumcumun ismini koyduğu gibi isabetli olarak, ama KKTC'de de durum çok hareketli değil mi? Sadece şey değil yani, adada çözüm için yeni bir hamle beklemek gerekiyor mu bu koşullarda? Nedir oradaki durum?
Yani şimdi şöyle bir şey var. Berlin zirvesi öncesinde de kendi sosyal medya hesaplarımdan da yorum yapmıştım. Berlin zirvesi bir gösteri anlamındaydı. Yani sırf görüşmek için yapılan bir görüşmeydi. Çünkü biliyorsunuz İngiltere'de seçimler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 2020'den Nisan ayında seçimler var. Bu süreçte tarafların, garantör ülkelerin adım atması zaten düşünülemezdi. Bir de Yunanistan'da yeni seçilmiş bir hükümet var. Tam Türkiye ilişkileri konusunda da oturmuş bir nokta yoktu. Garantör ülkelerin olumsuz, tırnak içinde söyleyeyim, olumsuz bakışı açısından Kıbrıslı liderler Berlin'de bir görüşme yaptı. Ki BM Genel Sekreterinin Berlin'de yapılan görüşmeyle ilgili yaptığı açıklama da çok önemliydi. Orada bir sürece vurgu değil, garantör ülkelerle yapılacak bir görüşme sürecine, ondan sonradan beşliğinin toplanıp toplanmayacağı karar verilecek. Beşliğe ele alınacak, mutabakata varılacak şeylerin sonuçlandırılması bekleniyor. Yani Kıbrıs liderler bugüne kadar yapmadığı görüşme kalmadı ve görüşecekleri bir şey yok. Yani evet. Ortada yani Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşecek bir şey yok.
Yeni bir başlık da yok değil mi? Yani siyasi eşitliğe yok. Dayalı federal Hayır. bir yapı kurulamadığı durumda oradan
Şimdi
ne çıkabilir?
Şöyle bir şey var. Bununla ilgili olarak ya mesela BM Genel Sekreteri bir raporunda yeni fikirlerden bahsetmişti. Hı. Yani biz şu anda mesela Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı dedi ki treni rayına oturtturduk. Ama hangi raya? Yani Anastasiades iki devleti istediği raydan çıkartarak federal çözüm rayına mı? Peki federal çözüm rayındaydı zaten 50 yıldır Kıbrıs sorunu. Ve az önce çok güzel bir yorum yapmış sizin konuğunuz kimdi bilmiyorum ama Kıbrıs sorunu yok artık dünyada. Doğu Akdeniz sorunu var. Doğu Akdeniz sorunu var. Yani ben bunu hep söylüyorum. Yani Kıbrıslı liderler veya Kıbrıs durumlar, Kıbrıslı Türkler ne diyor ne demiyor noktası artık çok geride kaldı. Doğu Akdeniz'deki doğal gazların, rezervlerin nasıl yönetileceği, nasıl satışa sunulacağı, hangi yollarla Avrupa'ya, dünyaya dağıtılacağı sorunları var. Çünkü gözden kaçmamalı. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı bu mutabakat çok çok önemli. Mısır, Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs üzerinden, Yunanistan üzerinden, Girit üzerinden, Rodos üzerinden Avrupa'ya gidecek yolunun tam ortasında Türkiye çok büyük bir adım attı ve Türkiye güçlüydü. Belki savunma gemileri, sondaj gemileri her anlamda sahada güçlüydü. Bence Doğu Akdeniz'de Türkiye ilk kez siyasi anlamda çok önemli bir imzaya
Peki Sefa parmak bastı. Şimdi herhalde ama ona da o çok güvenilecek bir şey de değil çünkü Libya'nın batısında ihvancı bir yönetim var ama hiçbir hükmü geçmediği gibi mesela onlar Misrata'daki cihatçı gruplar olmasa ayakta kalamayacak bir hükümet var ve uluslararası toplum Türkiye'nin böylesi bir adımı karşısında derhal onlardan desteğini çekip Haftar'a mesela destek verebilirler. Yani
Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Yani bu Kıbrıs için de geçerli. Şimdi Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle siyasi krizlerini kullanan bir Kıbrıs Rum yönetimi de var. Mesela Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le hiçbir zaman çok iyi arası olmamıştır. Ne zaman Türkiye ile bir siyasi kriz yaşadı? İsrail'le birlikte, Mısır'la birlikte. Yani bunları da göz önünde almak lazım. Bu dönemde atılan, karşılıklı atılan adımların önemini vurgulamak açısından
söylüyorum. Anladım. Böyle bir res çekerek denklemde beni burada bir dışlayarak proaktif yaparsanız ben de askeri gücümü kullanırım diyor Türkiye
Tabii
özetle
ki,
burada.
Proaktif bir vurgu var. Yani Berlin zirvesiyle ilgili açıkçası Kıbrıs konusuyla ilgili olarak hiçbir şeyin konuşulması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü süreç ölü. Kıbrıs'ta artık her şey seçim endeksli. 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mı olacak tekrar yoksa Başbakan Ersin Tatar mı olacak yoksa Kudret Özelsay mı olacak? Bu iş denklem içinde şu anda.
Peki nereye gider peki bu iş? Çünkü şimdi şunu da katarak sormak istiyorum. Kıbrıs'ın içerisindeki denklemi anlamak için. Şimdi Türkiye bir yandan federal çözüme geçit vermeyecek öyle gözüküyor. Vermek istemiyor.
Ama burada bir yanlışlık var. Yani şu yanlışlığında Türkiye medyasında kamuoyunda da net olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Adada 21 yıldır gazetecilik yapan bir meslektaşınız olarak. Türkiye hiçbir zaman federal çözüme karşı olmadı. Grand Montana'da Nikos Anastasiades kendisi iki devlet istediği için kendisi Kıbrıslı Rumların, ben ağzından söylüyorum, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle aynı hastanelerde bile gözükmekten nefret ettiği veya bu yönde istemediğini, Birleşik bir Kıbrıs'ın hayal olduğunu söyleyen Anastasiades.
Evet.
Bunun üzerine Türkiye Kıbrıs'ta farklı yeni çözümler konuşulmalı dedi. Evet. Yani Anastasiades bunu BM'nin huzurunda Grand Montana'da size bir bilgi vereyim. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'daki Priyano Rumana muhalefet lideri görüşme yaptıktan sonra ben Anastasiades'in iki devleti istediğini kanıtlarıyla biliyorum, gördüm gibisine bir cümlesi var. Yani Türkiye hiçbir zaman federal çözümden caymadı. Ne zaman ki Kıbrıs Rum tarafı federal çözüm olmuyor, biz her şeyi denedik olmuyor, yeni fikirler deneyelim dedi. Türkiye ve BM Genel Sekreteri bunu raporuna koydu. Yeni fikirler konuşulmalı dedi.
Evet. Peki şimdi işin bu tarafı biraz daha tartışmalı ama öte yandan da hani yetti artık. Olmuyor, çözülemiyor. Bütün parametreleri artık herkes biliyor. O zaman bağımsızlık. Niye böyle bir adım atmıyor Türkiye? Madem bu kadar cesurca adımlar
Türkiye atıyor. Türkiye ile ben şunu vurgulamak gerekir. Yani bunu Türkiye istememesi gerekir. Bunu Kıbrıs Türk tarafı istemesi.
İster mi peki bu seçimden
peki,
sonra?
Peki Kıbrıs 2000, Türk tarafı
2020'den Kıbrıs sonra ister mi bunu?
Kıbrıs Türk tarafı 2020'den sonra Cumhurbaşkanlığı kimin seçileceğine bağlı olarak bu istenebilir. Hı hı. Çünkü şunu vurgulamak gerekir. Yani Kıbrıs Türk tarafı hiçbir şeyi istemezse karşı taraftan da bir adım beklenmez. Yani Kıbrıs Türk tarafı mesela Anastasiadis'in iki devlet vurgusu karşısında şu anda yaptığı biz federal çözüm istiyoruz. Masada bunu cümleleri kullandı. Yani Türkiye'nin de burada yeni fikirler konuşulsunun dışında işte biz iki devlet olsun, şu olsun, bu olsun deme lüksü yok. Yani çünkü bunun son karar verici Kıbrıs Türk halkı, Türkiye sadece bu süreçte destekler ama Türkiye'nin Kıbrıs'ta gerçekten çözüm istediğini Kuzey Kıbrıs'taki bütün partiler, sağcısı solcusu Grand Montana'da gördü ve Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı cümlesi aynen şuydu: bizim son denememizdi ve kendisiyle ilgili olarak burada bir gazetede, Yeni Düzen gazetesinde adını veriyorum, manşet aynen şuydu: AB çatısı altında iki devlet. Şimdi burada bunlar daha sonra farklı bir yöne dönünce tabii ki ciddi anlamda da krizler, sıkıntılar yaşanıyor.
Peki Akıncı'nın durumu nedir şimdi seçimler öncesinde?
Sayın Cumhurbaşkanı şu anda aday olmayı düşünüyor. En büyük adaylardan biri de gözüküyor. Diğer adaylarla birlikte yine şansı olan bir aday olarak gözüküyor. Ama önümüzdeki dönemdeki konjonktürde ne olur? Kıbrıs Türklerinin ekonomik olarak refahı noktasında yapılacak adımlar, atılacak adımların seçimleri etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı.
Peki
Kıbrıs Türk'ünün tek derdi şu anda ekonomi sevgili Ceyda. Yani ekonominin dışında sokakta ne Kıbrıs sorunu konuşuluyor, ne Kıbrıs sorunu var. Yani öyle bir derdi yok. Yani bu bazen Türkiye'de bu bir şey oluyor, görüyorum ortalık yıkılıyor işte şu. Yok, öyle bir dert yok. Dışarıdan belki öyle gözüküyor ama Kıbrıs Türk'ünün derdi şu anda ekonomik olarak bir refaha ulaşma noktasında bir çaba içerisinde.
Bu manada peki ekonomik krizi Türkiye ile bağlantılandırıyorlar mı?
Ya Türkiye ile bağlantılandıranlar oluyor ama bu ülkedeki yapılmayan kamusal reformlar, yıllardır sosyal ve ekonomik yönde atılması gereken adımlar atılmadığı için bir duvara toslama var. Ben az önce bir bakanla off-record sohbetteydim. Sayın Bakan'ın dediği aynen şuydu, Kıbrıs Bakan'ın: biz 3 kazanıyoruz, 2.8'ini memur maaşını harcıyoruz. 2 ile yatırım yapıyoruz. Böyle bir düzen kuruldu. Bu düzeni de değiştirmek çok zor ama imkansız değil. Onunla ilgili olarak önümüzdeki günlerde atılacak adımlar veya 2020 Cumhurbaşkanı seçimine kadar Kıbrıs Türk'ünün ekonomik olarak güçlenmesi noktasında Türkiye ile imzalanan bir protokol var. Onun karşılığında atılacak mali adımların bu ülkede toplumu da rahatlatacağını düşünüyorum açıkçası. Mesela bu ülkede sadece karayollarını yapsanız, bozuk yolları yapsanız Kıbrıs Türk'ü size tapar. Yani tapar şey anlamında söylüyorum. Hı. Çok şeyini alırsınız. Hı. Gönlünü alırsınız. O anlamda söylüyorum.
Anladım. O zaman hakikaten çok şey bir durum. Doğu Akdeniz'i falan da çok fazla dert edilmiyorlar. Çok fazla konuşmuyorlar. Kıbrıs meselesinde konuşmadıklarına
göre. Kuzey Kıbrıs'ta hiç konuşulmuyor. Yani mesela şu anda Libya ile Türkiye arasındaki imzalanan anlaşma Güney Kıbrıs'ta manşetlerde. Hı hı. Güney Kıbrıs'ta gündem. Güney Kıbrıs'ta Rum Cumhurbaşkanlığı toplantı yapıyor. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Rum bakanlar tepki koyuyor. Partiler tepki oluyor. Medyada yorumlar var. Ama Kuzey Kıbrıs'ta öyle bir yapı var ki yani onu burada yaşayarak anca anlayabiliyorsunuz.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Sefa. Yani daha konuşacağız elbette ama ben Berlin toplantısını bir anlamak istedim. O yüzden
yani Berlin toplantısında ne ifade edeyim? Bugün Sami Koyen Bey çok güzel yazmış. Görüşmek için görüştüler.
Evet, o zaman baharla birlikte bir hareketlenme de bekleyeceğiz.
Hareketlilik olacaktır ama bu federal çözüm mü yoksa yeni fikirler mi? Bu tam net değil.
Peki, çok teşekkürler Sefa Karasa.
Rica ederim, yayınlar. Hoşçakalın.
Evet, yani hep benim de ömrüm Kıbrıs sorunuyla geçtiği için artık hakikaten ne desem bilmiyorum. Yeni fikirler deyince birazcık kafam karışıyor. Buradan yeni ne çıkabilir diye de düşünmeden edemiyorum. Evet, şimdi ara vermeden bugün böyle tek şarkıyla şey yapacağız. Ara vermeden NATO meselesine bağlanmak istiyorum. Profesör Mehmet Seyfettin Erol'a yani. Çünkü hakikaten çok önemli bir konu. Önümüzdeki hafta 3-4 Aralık'ta biraz önce programın başında da size özetlediğim gibi NATO zirvesi vesilesiyle epey bir gerginlik yaşanacak. Öyle gözüküyor. Son mesajlaşmalar, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a demin size aktardığım çıkışı, beyin ölümü, sen kendini bir kontrol et şeklinde çıkışı sonrasında. Şimdi bunları konuşmak üzere Profesör Mehmet Seyfettin Erol'a bağlanıyoruz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Ben teşekkür ederim efendim. Bir Kıbrıs Doğu Akdeniz hattına baktık. KKTC'de neler oluyor? Berlin üçlü görüşmesi vardı. Ama tabii en sıcak mesele NATO. Şimdi 70. yıl dönümü ve hakikaten ortalık çok karışık. Bir tek Türkiye'nin yüzünden de değil. Hem mali açıdan Almanlar artık tamam pes etmişler, ABD ile birlikte aynı miktarı ödeyecekler. Hem Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri ittifak içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaratıyor, öyle gözüküyor. Dayanışma beklemesin diye bir çıkış yaptı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri ile görüşmeden önce beyin ölümünden bahsediyordu. Sonra doğrudan Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'den çok sert tepkiler var. Şimdi hafta, önümüzdeki hafta bayağı şenlikli olacak, öyle gözüküyor 3-4 Aralık. Nedir durum? Sizinle bu karşılıklı mesajlaşmaları, Türkiye'nin Baltıklar'da NATO'nun savunma planlarını bloke etme hamlesi dahil olmak üzere nasıl yorumlarsınız son durumu?
NATO'nun sonuna ve NATO sonrası gelişmeleri işaret eden bir durumla karşı karşıyayız. Aslında NATO'nun biliyorsunuz varlığı ve bir anlamda meşruiyeti Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte tartışılmaya başlanılmıştı.
Evet.
Bugün geldiğimiz noktada artık varlık ve meşruiyeti çok daha farklı bir boyut almaya başladı. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ve öncelikle Batı içerisindeki liderliğinin tartışılır hale gelmesi, ki burada küresel anlamda hegemonyasının ciddi anlamda darbe almaya başlamasının bir sonucu olarak bunu değerlendirebiliriz. Kaçınılmaz olarak NATO'yu ve bu anlamda Batı içerisinde NATO'nun geleceğini de tartışmaya açmış vaziyette. Dolayısıyla şu anki NATO mezunu biz Batı'nın kendi içerisindeki bir liderlik tartışmasının, mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Ve yine burada dikkati çeken bir husus, NATO artık bir güven tesis etmiyor. Bizzat kendi müttefikleri açısından da, yani burada Rusya'yı veya diğer aktörleri geçelim.
Evet.
Ve daha da önemlisi, en son mesela Türkiye bağlamındaki çıkışlara baktığımızda veya Trump'ın Almanya ve özellikle de Fransa'ya verdiği tepkilere baktığımızda, NATO ABD boyutuyla artık bu müttefikler açısından da bir güvenlik sorununa dönüşmeye başlamış vaziyette.
Hı hı.
Ve bugün NATO'nun güven ve güvenlik boyutundaki bu tartışılan efendime söyleyeyim şekli, önümüzdeki süreç açısından NATO'nun hem varlığını hem de nasıl bir yeni yapılanma sürecinin gündeme geleceğini gösteriyor. Şimdi görüldüğünde ABD'nin ve bu anlamda Trump'ın son politikalarına bakıldığında, Trump bir kere Soğuk Savaş dönemi bütün yapılarına savaş açmış vaziyette.
Hı hı.
Burada Birleşmiş Milletler dahil, Avrupa Birliği'nin kendisi dahil ve haliyle NATO da dahil, artı uluslararası hukuk ve bu anlamda ortaya konulan bütün değerler de hedef haline. Dolayısıyla Birleşik Devletler açısından NATO içerisinde başlayan bu süreç aslında ABD'nin 11 Eylül sonrası ortaya koyduğu sistematik kaos sürecinin bir parçası. NATO'nun da burada lağvedilmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri öyle görünüyor ki hem Batı'yı, öncelikle Avrupa'yı kendisine daha bağımlı hale getirmeye çalışıyor, ki burada ısrarla vurgu yaptığı ve bazı Avrupalı müttefiklerin de ön plana çıkarttığı Amerikasız Avrupa kendini savunamaz buradaki,
evet,
argümanı bu açıdan oldukça önemli. Ama diğer taraftan da bu argümanlar ön plana çıkartılırken, Avrupa'nın bu argümanları dile getiren aktörleri de dahil olmak üzere, Avrupa'nın kendi ordusunu kurması gerektiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha bağımsız bir şekilde hareket etmesi gerektiğini, Amerika'ya güvenerek Avrupa'nın kendisini savunamayacağını dile getirenler de var. Ve Fransa, Macron bunun başını çekiyor.
Evet.
Hatırlayın, Macron Avrupa ordusu dediğinde bir anda sarı yelekler ortaya çıktı. Ve Fransa, ki bu daha önce mesela Türkiye bağlamında konuşulduğunda bir takım Türkiye içerisinde gelişmeler yaşandığında dış mihraklara dikkat çekilirdi ve bunun Batı veya daha başkaları biraz gülümseyerek geçerlerdi. Fakat bugün bakıldığında Batı'nın kendisi de artık dış mihraklara dikkat çekiyor. Mesela burada Macron'un bu Avrupa ordusu açık çağrısı sonrası sarı yelekler hadisesine Fransa'nın kendisi de dış mihraklar şeklinde bir açıklamayla orada süreci tanımlamaya çalıştı.
Efendim peki dolayısıyla şunu sorabilir miyim? Macron o zaman haklı bir şey hakikaten. Yani bu arada beyin ölümü tabii tespite katılıp katılmamak ayrı ama NATO'nun içerisindeki sıkıntılar hakikaten ortada. Yani gerek mali paylaşım, her ne kadar Almanya ile en son uzlaşmaya bir formüle ulaşsalar da ama hani nereden baksanız Almanya ile de Kuzey Akım üzerinden Rusya ile alakalı bir kriz yaşıyor Amerikalılar. Trump'ın politikaları sıkıntı. Türkiye'nin Suriye harekatı karşısında Amerika'nın hiçbir şey yapamaması ayrı bir başlık ve Macron bunu da dile getiriyor. Yani Macron'a hak vermemek elde değil bu noktada. Peki Cumhurbaşkanı Macron'a önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol et niye dedi sizce?
Şimdi şöyle, bu Batı içerisindeki az önce bahsettiğim liderlik mücadelesiyle birebir. Aslında Macron Berlin'in duygu ve düşüncelerini seslendiriyor. Bir anlamda Almanya'nın bu anlamdaki sesi diyebiliriz. Zira bakıldığında ABD ve Almanya arasındaki savaş aslında Almanya'nın Avrupa Birliği enstrümanı üzerinden yürütülüyor. Ve buradaki önemli aktör ise Fransa. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne çok açık bir şekilde artık sen Batı'nın lideri değilsin ve kapitalist düzeni bu himayecilik politikalarıyla da temsil edemezsin diyen, bu çıkışları yapan son iki Alman Dışişleri Bakanı. Biri Gabriel, bir diğeri de şu anki mevcut Dışişleri Bakanı Merz. Evet. Dolayısıyla Fransa'nın bu çıkışında arka planda bizim Almanya'yı görmemiz lazım. Peki Almanya neden ön plana çıkıyor? Almanya'nın şu anki mevcut durumuna baktığınızda Almanya'daki Amerikan üsleri dahil olmak üzere ve 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya ABD arasında oluşturulan ilişki sistematiğine bakıldığında burada Almanya'nın çok daha açık, net bir duruş sergileyebilmesi veya tavrını ortaya koyabilmesi Fransa kadar NATO bağlamında mümkün olmuyor. Dolayısıyla Almanya'nın burada bir geçiş sürecinde olduğunu.
Çok önemli bir şey söylediniz. Lafınızı balla kesmiş olayım. Şimdi bir heyet, uzmanlar heyeti kuracaklar bu beyin ölümü iddiaları vesaire ve Kasım 2020'de de açıklayacakmış. Ona fikir babası da Heiko Maas anladığım kadarıyla. Dikkat çekici. Şimdi bu da tabii Trump'ın İkinci dönemi olacak mı olmayacak mı? Oraya denk geliyor.
Evet. Yani burada Almanya mümkün mertebe Trump'ın ve Amerika'nın tepkisini çekmemeye çalışıyor. Çünkü bununla ilgili Almanya daha önce 2010'da bir takım çıkışlar yapmıştı. Şöyle izah etmek gerekirse, Almanya Türkiye-Rusya üçlüsü üzerinden bir anlamda bir Avrasya üçlüsü oluşturmaya çalışıyordu ve Türkiye, Almanya, Rusya arasındaki iktisadi, ticari ve siyasi ilişkilerin güvenlik boyutuyla da tamamlanması ve çok daha stratejik anlamda güçlü bir ilişki yapısına büründürülmesi noktasında bir takım çağrılarda bulunmuştu. Arkasından da hatırlayın, Rusya, Kırım, Doğu Ukrayna krizleri geldi ve evet, Rus tehdidi Avrupa'ya bir anlamda, Rus tehdidi Avrupa'nın önüne konuldu. Dolayısıyla bugün bakıldığında Almanya bu tür zamansız çıkışlarının bir anlamda ne anlama geldiğini çok net bir şekilde görmüş vaziyette ve bundan dolayı daha temkinli bir dili ve tedrici bir süreci tercih etmiş görünüyor. Ama burada bir iş bölümü var. Bir kez daha söylüyorum. Almanya burada daha temkinli, daha makul, ki Trump-Merkel arasındaki ikili ilişkilere bakıldığında bu çok net bir şekilde görülüyor. Ve burada Almanya artık Amerika'yı çok daha fazla zorlamaması gerektiğini farkında. Ama Almanya'nın bu oynamak isteyip de oynayamadığı rolü şu an Fransa dile getiriyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde şöyle diyebiliriz. İktisadi boyutuyla burada Almanya daha çok ön plana çıkarken Avrupa siyasetinde şu an görünürde Fransa bunları dile getiren bir aktör konumunda. Evet. Ve önümüzdeki sürece bakıldığında da Macron'un beyin ölümüyle kastettiği şey aslında şu an zihni anlamda farklı fikirlerin Ve bu anlamda ortak düşüncelerin ve geleceğin öldüğüne burada işaret söz konusu.
Peki, yani, peki hocam.
Açısından NATO'nun geleceği pek görülmüyor.
Evet. Peki hocam, burada Türkiye'yi nasıl anlamalıyız? Şimdi tabii bir yandan da ittifakı zorlayan bir faktör haline geldi Suriye operasyonu. Macron diyor ki yani oldu bittiye getirip ben girdim diyerek böyle dayanışma beklenmez diye. Şimdi bir yandan Türkiye haklı bir şey söylüyor. Diyor ki siz Baltıklarla ilgili koruma planı yapıyorsunuz. Bizi kim koruyacak? Hani 5. maddeye atfen bir tutum açıklıyor. 3-4 Aralık'ta Cumhurbaşkanı nasıl mesajlar verir? Bunların hepsini tekrarlayacak mı? Hakikaten bir fırtına kopartacak bir durum olacak mı? Türkiye'nin bu özellikle NATO'nun savunma stratejisine o zaman ben de ona onay vermem demesi Amerika'ya bir mesaj olarak mı algılanmalı burada?
Şöyle Ceyda Hanım, bir kere Macron'un ve Fransa'nın tarihsel hafızası çok zayıf. Ya da işine geldiği gibi konuşurum. Zira Türkiye Suriye konusunda en son ve oradaki terör bağlamında NATO'ya çağrıda bulundu. 5. maddeyle ilgili olarak. Ve NATO'dan bu konuda 2012'den itibaren yanılmıyorsam birkaç defa çağrıda bulundu. NATO'nun buna tepkisi patriotları çekmek oldu. Yani Türkiye'yi tamamen savunmasız hale getirmek şeklinde bir orada tavır takındı. Dolayısıyla Macron'un bu ithamları tamamen yersiz. Bu durumda Türkiye o zaman kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı. NATO'dan bu beklediği desteği göremeyince. Ve bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki Suriye'ye bakıldığında Suriye'de özellikle bir takım NATO müttefiklerinin başta Amerika olmak üzere oynadığı oyun ya da varlık Türkiye'yi güvenlik bağlamında ciddi anlamda tehdit ediyor. Ve dolayısıyla
ama beraber çalışmak istiyor Cumhurbaşkanı Amerikalılarla, sürekli onun altını çiziyorlar. Nasıl bir tehdit algısı?
Bu evet, yani bakıldığında tüm aktörler açısından söylem bazında böyle ama eyleme bakıldığında burada çok net bir şekilde aktörlerin bir takım rahatsızlıkları var ve bu rahatsızlıkların dile getirilmesi söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine bakıldığında evet biz NATO ile çalışmak istiyoruz yalnız ama fakat bunları da dikkate almak lazım. Biz NATO ile çalışmak istiyoruz, birlikte olmak istiyoruz fakat NATO bizim Suriye konusundaki taleplerimizi en başta da Amerika Birleşik Devletleri cevap vermek zorunda, dikkate almak zorunda. Orada bir terör örgütüyle hareket eden bir NATO üyesi devletin varlığı kuşkusuz Türkiye tarafından kabul edilemez ve bu bağlamda da zaten son zirvede de çok net bir şekilde Türkiye bunu dile getirdi. Eğer siz bana yönelik bir tehdidi kabul etmiyorsanız ve o zaman bu bağlamda bir kere NATO'nun güvenlik şemsiyesi bağlamında ya da NATO'nun ruhu bağlamında çok ciddi anlamda soru işaretleri gündeme gelir ve ben de NATO içerisinde o zaman kendime göre bir güvenlik ve tehdit tanımı ortaya koyarım ve sizin bir takım tehditlerinizi bu durumda ben de bir tehdit olarak kabul etmeyebilirim şeklinde de böyle bir görüş hakkını elde etmiş oluyor ve bugün evet. PYD-YPG bağlamındaki bu görüş hakkını Türkiye oradaki zirvede çok net bir şekilde dile getirdi. Dolayısıyla NATO'nun artık Amerika ekseninden çıkması, Amerika'nın tamamen tek elinden çıkması gerekiyor. Bu mümkün mü? Şu şartlarda mümkün değil. Dolayısıyla şu an hem Türkiye açısından bakıldığında hem de Avrupalı diğer müttefikler açısından bakıldığında artık herkes şunu görüyor. NATO bu ülkelerin geleceği açısından özellikle bir takım tehditleri bertaraf etmede istenilen performansı sergileyemiyor. Amerikan tek yanlılığı burada en büyük engel. Dolayısıyla NATO anlamını ve bu anlamdaki işlevini kaybetmiş oluyor. Ve bundan ötürü de artık her bir aktör farklı bir takım çözüm yolları geliştirmek zorunda. Macron'un Avrupa ordusu bağlamındaki çağrısı bu yönde. Türkiye'nin işte öncelikle kendi savunma sistemine yönelik olarak ortaya koyduğu performans ve Rusya'yla da geliştirdiği bu anlamdaki stratejik ilişkilerde NATO sonrası sürece işaret ediyor.
Evet.
NATO'nun geleceğiyle ilgili belki bir de şu söylenebilir. Belki önümüzdeki günlerde tartışılacak. Bölgesel NATO'cuklar belki önümüzdeki süreçte hem maliyetler daha az maliyet boyutuyla hem işlevsellik hem de operasyonel boyutuyla belki gündeme gelebilir ve bu anlamda NATO farklı bir mahiyete bürünebilir. Yani bölünmüş bir NATO ve bölgesel NATO'cuklar Avrupa'nın kendi içerisinde belki daha söz sahibi olduğu, dolayısıyla daha ademi merkeziyetçi bir yapının hakim olduğu bir NATO. Orta Doğu bağlamına geldiğinde belki Türkiye'nin daha etkin olabileceği, burada Balkan ülkelerini de belki içine alabilecek ya da yeni bir takım ülkeleri de içine alabilecek ki burada bir takım partner ülkelerden de bahsediliyor. Bunlarla birlikte belki Türkiye'nin de başını çekebileceği burada bir bölgesel NATO. Dolayısıyla 3 veya 4 parçalı bir bölgesel NATO'cuklar ya da NATO'lar önümüzdeki süreçte belki bu aktörler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne daha net ve daha somut bir şekilde dayatılabilir bir öneri olarak getirilebilir.
Çok
Amerika
az
bunu
bir
kabul
vaktim,
eder mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Evet.
Çok az bir vaktim kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Tabii NATO içerisindeki bu tartışmalar herhalde en memnun olan Rusya olsa gerek. Çünkü yıllardır Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana NATO'nun çevreleme tehdidini her yerde hisseden bir Rusya Federasyonu var. Doğu Avrupa'dan, işte Kafkaslardan sürekli olarak NATO'nun Rusya'yı küçük devletçiklere bölme hamlesi hiç bitmedi Amerika Birleşik Devletleri'ne elbette. Ama tabii böyle tartışmalar çıkınca da herhalde Moskova tarihin azizliği mi diyordur? Ne diyordur? Nasıl karşılıyordur Rusya bu denklemi? Bir yandan da Almanya ile ve Avrupa ile iyi ilişkiler tesis etmeye vurgu yapan bir Moskova var çünkü.
Ceyda Hanım, uluslararası ilişkilerde de tesadüfe yer yok. Bakınız, Sovyetler çökerken aslında şu an bakıldığında çok akıllıca bir hamle yaptığı görülüyor. Nedir o hamle? İki Almanya'nın birleşmesi. Bugün iki Almanya'nın birleşmesi ve arkasından Maastricht zirvesiyle birlikte Batı içerisinde Avrupa'da Almanya'nın liderliğini ön plana çıkartmak suretiyle aslında bir tartışmanın da bir mücadelenin dönünü açmış vaziyette. Ve bugün bakıldığında eğer Sovyetler o dönemde bunu gerçekten planlayarak yaptıysa bunun bir sonucunu alıyor. Ve bugün 2013-2014'lere kadar ki Rusya'nın Avrupa Birliği ve bu anlamda Almanya üzerinden yürüttüğü politikalara bakıldığında bunun somut sonuçlarını almaya başladığını görüyoruz. Zira NATO bağlamında da bakıldığında, Avrupa Birliği bağlamında da bakıldığında Batı ittifakı içerisinde ciddi anlamda bir mücadele ve Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerinde her geçen gün zayıflayan bir etkisinin varlığını görüyoruz. Dolayısıyla Rusya açısından buradaki temel hedefe önemli ölçüde varılmış vaziyette. O da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki bu ilişkilerin sorunlu hale getirilmesiydi ve bu ilişkiler bugün kendisini NATO bağlamında da gösteriyor diyebiliriz.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
İyi, teşekkürler. Evet, bugün iki konuğum vardı. Hem Kıbrıs Doğu Akdeniz bağlamında Sefa Karahasan gazeteci, yazar, Milliyet Gazetesi Kıbrıs temsilcisi, hem de Profesör Mehmet Seyfettin Erol, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi. Onunla da NATO içerisindeki hararetli tartışmaları konuştuk. Bu tartışmalar da bitmeyecek. Özellikle de önümüzdeki hafta 3-4 Aralık'ta Londra'da NATO İttifakı'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle liderler zirvesi muhtemelen çok çok tartışmalı geçecek. Öyle gözüküyor daha şimdiden. Dolayısıyla haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz Eksen'den. Fly, go to a lake of fire.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.